tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Refik Turan hocamızla stüdyomuzda birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk efendim.
Değerli dinleyicilerimiz, az sonra sohbetimize başlayacağız ama önce hep yaptığımız gibi telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum sizlere. 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız, sorularınız ve yorumlarınız için. Belge geçer numaramız 463 32 84. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve bir de kısa mesaj numaramız var 535 472 60 11. Hocam şimdi hemen baştan sormak istiyorum. Geçen hafta Satık Buğra'nın siyasi mücadelesini, kendisinin şahsi olarak İslamiyet'i nasıl seçtiğini, üzerindeki etkileri, amcasıyla olan mücadelesini anlattınız. Tahta çıktı Satık Buğra'nın. Ancak demiştiniz ki ikili bir kimliğinden bahsetmek mümkün. Bir, bu siyasi mücadelesi ve kimliği. İkincisi ve belki daha da önemlisi menkıbevi kimliği.
Kaynaklara dayalı tarihi siyasi kimliği, bir de Gene kaynaklara dayalı. Yani menkıbeler de biz kaynaklardan alıyoruz.
Kabul
ama,
ediyor.
Ama menkıbe %100 doğru kabul edilmez. Ama yanlış da kabul edilmez. Hemen izleyicilerimize buradan ifade edelim. Yani önemli tarafı, çok mühim bir noktadır. Menkıbeleri kamuoyu kabul eder. Geniş bir kamuoyu kabul eder. Yani istesek de kabul eder, istemesek de kabul eder. Hatta ben bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Bazen gerçek tarih dediğimiz, belgeye dayalı %100 doğruluğuna işaret ettiğimiz metinlerden daha çok menkıbeler daha fazla geçerlidir.
Hocam neden?
Yani işte, bunun neden? İnsan kimliğiyle alakalı. Çünkü menkıbelerde biraz hani olmazlar olur. Hani bir bakıma insan hayaliyle olağanüstülükler vardır, mucizeler vardır. Yani insanın bir bakıma tahayyül ettiği ama olmaması mümkün olmayan erişilmezliklere erişilir.
Yani, evet hocam.
Bir bakıma hayallerin gerçekleşmesi vardır menkıbelerde. Yani olağanüstülük diyoruz. Yani inançlarla alakalı bir husus. Menkıbenin bir ötesi efsaneler, destanlar biliyorsunuz. Yani o bakımdan hani hem menkıbeleri vardır, menkıbeleri toplarsak da onun şahsında işte efsaneleşmiş bir şahsiyettir Satık Buğra'nın. Ama onun bu belgeli siyasi hayatını şöyle kısmen tamamlayalım. Hani Müslüman olduktan sonra tabii amcasını yenmesi, ki Oğulcak Han çok kudretli bir hakandı. Yani Türkistan'a hakimdi. Bir tarafta işte İran'da Samanilerle komşu, onları alt eden bir yapısı vardı. Öbür tarafta yani Çin'e karşı üstün bir siyasi kimliği vardı. Yani böyle bir şahsiyeti işte Kaşgar'da işte eski Türk illerinden birisi. Kaşgar'ı biz tabii bir hükümdardan ziyade Kaşgarlı Mahmut'tan biliriz. Yani bugün
Divan-ı
Ligat. Doğu Türkistan'ın mühim şehirlerinden biridir Kaşgar.
Hocam bizleri dinlemeye yeni katılan dinleyicilerimiz için tarih dilimini de söylerseniz bu olayların geçtiği.
920'ler yani onun Müslümanlığı.
10. yüzyılın.
Evet, evet. 10. yüzyılın ilk çeyreği. 920'li yıllar ve burada Kaşgar'ı ele geçirdikten sonra tabii hem hükümdarlık merkezini, hükümdarlık sarayını, artık Türklerin bu dönemde kısmen yerleşik hayata geçişinin de hızlandığını görüyoruz. Ama gene dinleyicilerimize hatırlatalım. Hani Türklerin büyük kısmı konar göçer vaziyette. Hani özellikle işte Oğuzlar, Yağma, Çiğil. Ama buradaki Türkler kısmen şeyin
hocam orada Türklerin gök tanrı dininden olmaları ve bu şamanizmle olan alakaları, bunları önümüzdeki haftaki şeylerimizde, programlarımızda dinleyicilerimize yine Gazi Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleriyle aktarmaya devam edeceğiz. Az önce evet. söylediğiniz gibi 920'li yıllardan itibaren Satık Burak'ın iktidarı alıyor. Evet. Ve şimdi bundan sonra ne tür Türkler üzerinde bir Müslümanlaşma etkisi Satık Burak'la beraber başlıyor hocam?
Şimdi Satık Burak'la beraber tabii büyük bir dönem var Türklerin hayatında. Bu büyük dönem şöyle. O tarihe kadar malum olduğu üzere İslam dünyası bir Türk duvarına çarpmıştı. Yani Türkler kısmen Müslüman oldukları anlaşılıyor. Yani ama yani büyük kitle hala Müslüman değil. Yani Türkler de Asya'da at oynatan, özellikle askerlik kültüründe, devlet olma kültüründe emsalleri milletlerden daha ileri olan bir konumdalar. Yani elbette onların Müslümanlığına dair, Müslüman olmalarına yönelik çok hadisler de var. Yani Hazreti Peygamber'in. Ben bunların da önemli bir kısmının doğru olabileceğine inanıyorum. Yani çünkü sıradan bir millet değil Türkler. Yani İslamiyet'in çıktığı orta çağda bu da çok mühim bir konudur. Hani yeterince de araştırılmamıştır. Hani Hazreti Peygamber'in niye mesela hani Slavlar demiyor, Ruslar demiyor, işte Çinler demiyor, Türklere yönelik hadislerin olabileceği. Tabii bir kısmı zayıf hadis bunların ama bir kısmının da ona ulaşan doğru hadisler olduğu kanaatindeyim. Şey tam kırılma noktasında bir olay. Zaten hani ilk programlarımızın işte başında 2-3 hafta önce bunu da ifade ettik. Türklerin Müslüman olma olgusunda ilk olay. Yani Satık Burak'ı alıyoruz. Milat yani. Ve arkasından Satık Burak'ın bunu boşa da çıkarmadı. Arkasından zaten çok iyi yetişmiş birisi olduğu anlaşılıyor. Gençliğinden itibaren istidatlı ve zeki bir şahsiyet. Tabii hükümdarlığında bunu da bol bol gösteriyor. Öncelikle yani Karahanlı siyasi dairesine giren bütün şehirlere hakim oluyor. İşte Kaşgar, Atbaşı, işte ondan sonra Ürgenç, Özkent, Semerkant daha sonra buralara hakim oluyor ve Oğuz illerine yani en başta bugünkü Oğuzlar ki işte Türklerin en kalabalık kolu ta Türkistan'dan Samanoğulları Horasan merkezine kadar pek çok yere hakim oluyor. Tabi bundan sonra özellikle Karahanlıların Samanoğullarıyla dostane bir hayat yaşadığını görüyoruz. Oraya müttefik görünüyor. Burada gene üzerinde durulacak nokta yani kendi soydaşlarına karşı kendi dininden olmayan yani zaten din böyle bir şey. Yani aynı Hazreti Peygamber döneminde zuhur eden olaylar gibi benzeri olaylar bu tarihte de meydana geliyor. Hani işte hep denir ya Hazreti Peygamber'in savaşları vardır. Bu savaşların şöyle bir sosyolojik yönü vardır. Dünya tarihinde çok ilginç ötesi bir durumdur. Yani akraba akrabayla kavga eder. Orada baktığınızda evet, Bedir'de, Uhud'da, işte Hendek'te.
Tabii sonuçta
tabii.
Evet.
Yani kardeş kardeşle, baba ile oğul, amca ile yeğen, işte dayı ile yeğen yani o şekil. Yani bu sosyolojinin temel kurallarına da aykırı bir durumdur. İşte böyle bir durum var. Yani Satık Burak'ın bundan sonra kendi soydaşlarıyla çok sayıda savaş yapmış. Yani o kadar kaynaklar bunu ifade ediyor. Tabii İslam imanının onun benliğinde yüksek seviyede zuhur ettiği tam anlamıyla eski deyimle meczolma denir. Yani İslamiyetle tam işte hamurunun karılması denir. Tam meczolmuş. O çerçevede etrafa İslam uğruna gazalar yapıyor, savaşlar
hocam
yapıyor,
bu söylediğiniz
kabul ettiriyor. Yani böyle çok başarılı bir hükümdar. Bir özelliği de uzun ömürlü olması tabii burada.
Hocam bu da işte çok ilginç. Bu zaman diliminde Oğuz Yabgu Devleti bir paralel devlet olarak o esnada evet, var.
Var.
Selçuk Bey Subaşı olarak var ya da Dukak Bey.
Dukak Bey.
Dukak yani, Bey var.
Dukak Bey ile çağdaş. Satık Buğran çağdaş.
Satık Buğran uzun ömürlü. Selçuk Bey de uzun ömürlü hocam. Evet. Onun da İslam'a geçişi son derece önemli.
Bu da işte Türklerin İslamiyet'e geçiş sürecindeki talihli yönlerden birisi. Gerek Satık Buran çok güzel bir noktaya temas ettin. Ve ilginç bir benzerlik. Satık Buran hayatı, siyasi hayatının uzun ömürlü oluşu, Selçuk Bey'in uzun ömürlü oluşu büyük bir benzerlik. Ve her ikisinde de kabul, İslamiyet'in kabulünden sonra benzer olaylar zuhur ediyor. Burada ta Selçuklarla ilgili bizim işte programlarımızda incelediğimiz bir konu vardı. Gene o Selçuk Bey'in şahsında Oğuzların da İslamiyet'i, tabii Oğuzlar derken bütün Oğuzlar değil.
Değil.
Yani böyle ama bunlar kırılmaz. Yani öte yandan da Satık Buğrahan kadar olmasa bile Selçuk Bey'in de Türklerin Müslüman oluşunda gene bir duvarın yıkılışını, bir kırılma noktasını yaşıyoruz, görüyoruz. Ve benzerlik var. Yani çok güzel yakaladın. Bir benzerlik var ve çağdaşlık var. Mesela esas Satık Buğrahan'dan sonraki büyük bir gelişme daha var. 956'da ölüyor Satık Buğrahan. Yani tabii siyasi teşkilatlanmasını tavan noktada bırakarak, yani içinde Yağma, Çiğil, Karlo,
Türk boyları hocam,
kısmen Oğuzlar'ın evet, bulunduğu bir devlet, Karahanlılar Devleti. 960'da da Satık Buğrahan'ın İslamiyet lehine yapmış olduğu gayretlerin büyük bir sonucu ortaya çıkıyor. Bu da tarihi kaynaklara geçmiş. Ve temel kırılma noktası bu alınıyor. 960 tarih. Çok ilginç bir tarih. 200 bin çadır halkın, Türkistan'daki Türk halkının Müslüman olduğu kaynaklara geçmiş. Bu muhteşem bir şey tabii, rakam. Yani o tarih, ortaçağ kaynaklarına baktığımızda hani dünya nüfusunun, Türklerin nüfusu, bölgenin nüfusu açısından değerlendirdiğimizde tabii her çadır halkını 6 ile 7 ile çarpmak lazım. Yani 200 bin çadır işte 1-200 veya 1,5 milyona yakın bir insan.
O zamanki dünya nüfusuna göre hocam.
O zamanki dünya nüfusuna göre ihtişamlı bir rakam bu. Ve tamamı Türkistan halkı. İşte orada Selçuk Bey'in Müslümanlığı da bu dönemde, yani işte
burada ortaya çıkıyor evet, hocam işte.
Ve Türkler evet, ne zaman Müslüman oldu sorusu tabii muhtelif zamanda Türk topluluklarından insanların Müslüman olduklarını biliyoruz biz. Yani ama işte 960 tarihi tam tarih, artık Asya'da hani Türkler Müslüman oldu dedirten bir tarih
budur.
960
evet,
tarih. Yani burada dinleyicilerimize de bu tarihi verelim.
Devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihinin İzinde programında.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 3421 ve 90312 463 3419.
Az önce Profesör Doktor Refik Turan hocamızın söylediği gibi çok önemli bir tarih, 960 tarihi sevgili dinleyicilerimiz. Buraya kadar Satık Buğrahan'ın siyasi kişiliğini, mücadelesini hocamız bizlere aktardı. Bu bölümde şimdi menkıbevi kişiliğine geçeceğiz. Ve önümüzdeki haftada hocam Gök Tanrı Dini üzerine bir sohbetimiz zannediyorum planlamaktayız. Ama siz şimdi bu menkıbevi kişilik nasıl gelişiyor hocam?
Şimdi Satık Buğrahan'ın belgeli siyasi tarihinden anladığımız kadarıyla insanlar üzerinde çok büyük etki yaptığı, kamuoyuna mal olan bir hayatı olduğu anlaşılıyor. Yani bütün hükümdarlar, bütün devlet adamları bir değil. Elbette hani tarihin seçkin devlet adamlarına bile baksak hani birinin diğerinden farkı vardır. Hatta bunları tartmaya kalksak yani tarihin hani mevcut ölçü birimlerine değil bir tartısı da var tabii yani ölçmeye kalksak birinin diğerinden daha önemli. Arada bazı bu şekilde boy farklarının olduğu, ağırlık farklarının olduğu gözlenecektir yani. Satık Buğrahan'ın da bu yönüyle mesela Karahanlı hükümdarları içerisinde bir numaradır. Yani bu yönüyle baktığınızda halk belleğinde geniş, derin, vazgeçilmez bir yer edindiği muhakkak yani. Bu nereden? Bir de artı menkıbeler eklenmiş. Yani menkıbeler tekrar ediyoruz. Olduğu ya da olmadığı üzerinde çok fazla fikir yürütmediğimiz ama gene tarihi kaynaklara geçen bilgilerdir. Yani olaylardır. Hani ve ben kendi adıma etkileniyorum yani bir bilim adamı olarak. Yani etkileyen menkıbeler yani öyle önemli hikayeler. Mesela Satık Buğrahan'ın işte ilk Müslümanlığı nasıl oluyor derseniz bir ava çıkmış. İşte bazı bilgilerde işte avda önünde giden av hayvanı tavşan veya ceylan bir anda insana dönüşüyor. O insan Hızır olduğu söyleniyor. Yani malum olduğu üzere İslam düşüncelerine göre Hazreti Hızır peygamber zaman arasında yolculuk yapabilen Allah'ın ona vermiş olduğu bilim ve teknik çerçevesinde bunu başarabilen. Başkalarının da olduğu kanaatindeyim ben ama birisi hani çıkmış ve diyor ki Müslüman ol diyor. Yani ey Satık diyor Müslüman ol. Ne ol ki selamet bulasın. Yani bu selamet bulunmanın içerisinde işte kurtuluş var, ferahlık huzur var, yükseklik hocam, var, evet. Huzur var. İşte etrafına faydalı olma var yani bu şekilde. Ama bir anda bunun hakikaten etkilenmiş ve heyecanlandığı anlaşılıyor. Bir rivayette gene Satık Buğrahan bunu rüyasında görmüş. Hani bu açıdan baktığımızda Türk tarihinde siyasi rüyalara da giriyor bu. Yani böyle işte biliyorsunuz Osman Gazi'nin rüyası. Hani işte bağrına gönlüne bir ay doğuyor, ay giriyor. Oradan bir çınar çıkıyor falan. Gökyüzünü kaplıyor. İşte Osmanlı devleti bütün dünyayı alıyor ama yani tümüyle de boş değil. Bakın Osman Gazi'nin bu rüyaya girişinin metni işte şeyde geçiyor. İlk Osmanlı kaynaklarında geçiyor. Oruç Bey veya Aşık Paşaoğlu tarihinde. Yani 15. yüzyıldadır yani Osmanlı Devleti hakikaten kurulmuş. Ama henüz daha dünyaya öyle kendisini kabul ettirmiş bir dünya devleti olmadan olduğunu ifade eden bir rüya. Yani sadece enteresanlık deyip geçemezsiniz yani düşünün. Yani bir hedef konuyor yani bir kamuoyunun.
Yüzyıllar sonra hocam
ister,
evet.
Hani o kitap bir yazanın hayali deyin. İsterse başka birinden alınmış. Hani bir hedef var ve metin haline geçiyor. Bu burada da böyle bir durum var. Mesela esas Satık Buğrahan hakkında çok etkili, ilginç hikaye şöyle, menkıbe şöyle. Hazreti Peygamber'in biliyorsunuz yaşadığı olayların en önemlilerinden birisi Miraç hadisesidir.
Evet.
Yani o şeyden 620 yıllarında bu hicretten önce yaşadığı işte ondan önce bir senetül hüzün yılı vardır. İşte amcası Ebu Talip ölüyor. Çok sevdiği eşi ve yardımcısı Hazreti Hatice ölüyor. Yani çok üzülüyor. Yani Allah-u Teala'nın onu biraz da böyle hem teselli etmek hem onun kişiliğini daha da güçlendirmek babından hani Miraç hadisesini yaptığı ve yarattığı şeklinde bir inanış da vardır. İslam'ın düşünüyor. İşte Miraç hadisesi madden manen işte olmuş kabul ederiz. Hani ama mahiyeti tümüyle bilinmiyor. Yani olağanüstü bir şey. Yani bir gecede işte Kudüs'e gidiyor, göklere çıkıyor. Yani
bilinmesi de çok hani mümkün değil mi hocam? Evet.
Mevcut boyutta değil.
Evet. Yani
onu belirtelim. İşte orada yaşadığımız alemden farklı bir alemi Allah-u Teala gösteriyor, tanıtıyor. İşte ruhlar alemine gidiyor, melekler alemine gidiyor, işte göklerin katlarını sayıyor. Yani böyle Sidretül Münteha denilen, işte Cebrail bile gidemediği ötelere gidiyor. Ve bir yerde işte Darul Ervah'ta, yani ruhlar alem denilen yerde onları geziyor, onlarla konuşuyor. Ve tabii onun bildiği diğer peygamberler var. Yani daha önce Hazreti Peygamber'den önce şu ruhlar aleminde onlarla görüşmüş, konuşmuş. Ama bir ruhla karşılaşıyor. Bu işte Miraç nereden çıktı derseniz Miraç'ı anlattı Hazreti Peygamber. Belki hepsini anlattı mı anlatmadı mı bilmiyoruz ama kaynakları geçtiği kadarıyla.
Evet hocam.
Yani diğer ashaba anlattı, ben şunlarla şunlarla karşılaştım. Tabii yani ancak bir Müslümanın inanabileceği şeyler. Yani çünkü ondan ne sadır olursa inanıyor insanlar. Burada bir ruhtan bahsediyor. Bu kısmı menkıbe. İşte o olağanüstü parlaklıkta ve olağanüstü görüntülü bir ruh. Bu kim diyor? Yani onun farklı bir insan olduğunu, şey farklı bir kimlik olduğunu görüyor. Bu peygamber değil diyor Cebrail yardımcısı. Peki kim diyor? Yani genelde peygamberler var burada diyor. Bu diyor işte ya Resul, senden 300 yıl sonra dünyaya gelecek ve bugünkü Türkistan illerinde İslam'ı kabul edip yani İslam dünyasına yeni bir safha, yeni bir ufuk açacak adam, şahsiyet diyor yani orada. Tabii bu yönden Hazreti Peygamber'in menkıbe bu ya takdirinde kazanıyor. Yani Satık Buğra'nın.
Satık Buğra'nın.
Yani,
evet.
Artık bir bakma bir tanışma da. Yani ruhlar aleminde yani. Bunu tekrar ediyorum dinleyicilerimize.
Bir menkıbeden bahsediyoruz. Yani
bir menkıbeden bahsediyoruz. Kabul edip etmemek ayrı bir konudur. Yani oraya giremeyiz zaten biz. İşte daha sonra Miraç hadisesini Hazreti Peygamber diğer ashaba anlatırken ashabın da bu hikaye çok dikkatini çekiyor. Tabii diğer hususlar da, diğer konular da. Mesela bir namaz ibadeti şey zamanda Miraç sırasında geldi yani ve bazı konular yani Miraç sırasında öğretildi ashaba da, diğer Müslümanlara da. Bu hikayeyi de anlatınca yani ashabtan bir kısmının çok merakını celbediyor. Diyor ki ya Resul, yani Allah'a dua et bizim için. Biz çok merak ettik. Kim bu? Ve bizi tanıştır diyorlar. Yani tabii boyut ötesi bir şey.
Evet, boyut ötesi yani, tabii şey. Hocam.
Ve Hazreti Peygamber dua ediyor. O da ilginç. Uzaktan bir toz bulut halinde. Yani başlarında bir adam, börklü. İşte arkasında 40 yiğidiyle geliyor. Hazreti Peygamber'i hürmetle selamlıyor ve gidiyor. İşte bu diyor yani.
Şey. Menkıbe güzel yani, hocam, evet.
Yani etkileyici bir
menkıbe.
Yani. Bu Satuk diyor yani. Satuk Buğra diyor. Evet. Yani daha sonra, daha zamanı gelmemiş yani böyle. Ve enteresan, en başta gelişi, hep ashabla tanışması ki yani Müslümanlıkta ileri mertebeli insanlar biliyorsunuz. Ve arkasından 40. Yani 40 rakamı da yani. Evet. Yani bu da biliyorsun İslam tarihinde de vardır bu. İslam düşüncesinde de var. 40 işte Türklerin inançlarında da 40 vardır. Yani teşkilatlanma 40'a göre olur biliyorsun. Evet. Onluk ve 40'lık sistem. Yani hemen hatırlatalım izleyicilerimi. En küçük ordu birimi mangadır. Yani bugün 10'dur. En küçük ordu birimi mangadır. Manga komutanlığından komutanlık silsilesi başlar. Ama takım 40 kişidir. Yani 2,5 takım bir bölüktür. Yani gene 100 kişidir falan. O şekil. Burada yani 40 rakamına da bir ilginç bir dikkat çekmek.
Hocam Anadolu erenlerinde de 4 kapı 40 evet. Makam.
Tabii.
Yine aynı
yani
şekilde.
Böyle evet. 40, değil mi? Hazreti Peygamber de 40 yaşında peygamber oldu. 40 hadis vardır yani.
Evet. Böyle.
Yani şeyde. Dolayısıyla hani 40 rakamı ayrı bir konudur gerçekten.
Bu iki aktardığınız menkıbede çok ama ilginç evet. Hocam. Evet.
Ve tabii Satık Buğra'nın bitmiyor aslında. Hani böyle çok güçlü bir şahsiyeti olduğu. Yani savaşlarda gözü pek bir yiğit olduğundan söz ediliyor. İşte kılıcı 40 karşımız uzuyor. Yani bu Hazreti Ali hikayelerinde de vardır.
Vardır. Evet,
İşte ateşler saçıyor yani böyle yani düşman üzerine giderken hani böyle bir özelliği de var. Bu yönden de yani hakikaten menkıbevi şahsiyetine de değinmeden gidemedik. Yani tekrar ediyoruz yani bu işin artık serbest inanç kısmı yani, menkıbeler var. Yani tarihçiler de bunu red edemez de. Hani doğrudan işte bu tarihtir de diyemez de yani şimdi işin böyle bir boyutu da var. Ama bu tamamen artık tarihte almış olduğu rol, yüklenmiş olduğu misyonla alakalı. Yani Satık Buğra'nın bir kere kesinlikle ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunun ayrı bir göstergesi. Yani bu menkıbeler bile.
Hocam Satık Buğra'nın hem siyasi hem menkıbevi kişiliğiyle birlikte az önce vurguladığınız konu da tarih bilimi açısından çok kolay açıklanabilecek bir konu olduğunu zannetmiyorum, bilmiyorum, soruyorum size ne diyeceksiniz. 200 bin çadırın birden çok kısa bir zaman dilimi içerisinde.
Tabii onun yapmış olduğu bu faaliyetlerle yani uzun ömürlü bir siyasi hayatı oluyor. İşte 96-97 yaşına kadar yaşamış.
Ve yani, ondan sonra hocam.
Satık Buğra. Onun bir sonucu. Yani onun belki öldükten sonra ama onun yapmış olduğu faaliyetlerin bir sonucu 200 bin çadır. Çok çok çok önemlidir yani. Yani hem İslam tarihinde hem Türklerin tarihinde hem de insanlık tarihinde de yani böyle bir anda yeni ufuklar, yeni tarih, yeni başlangıç.
Hocam
yani,
bir dakikamız kaldı ama Altay Köymen Hoca da benim hatırladığım kadarıyla Türkler İslam'a geçmiştir. Çünkü esas medeniyet oradaydı, para oradaydı, gelişmişlik ve kültür oradaydı. O yüzden geçmişlerdir şeklindeki tespitine ne diyeceksiniz? Bir dakikamız var hocam.
Tabii buna bir ekleme daha var. Yani eski kök tanrı diniyle işte İslamiyet benziyordu.
Evet.
Yani bu doğru kanaatler değil maalesef. Yani şey... de büyük hocaydı yani Mehmet Altay Köymen.
Allah rahmet eylesin. Kesinlikle hocam evet.
Yani çok önemli çalışmaları vardı. Yani Türklerin İslamiyet'e geçişinin bu sayılan sebeplerin ötesinde çok çok daha büyük önemli sebepleri olduğunu ben şahsen gördüm. O kanaatteyim. Ama bu da tümüyle ortaya konulamadı. Konması için de sadece bir tarihçilerin görüşü yeterli olmuyor. Onu da söyleyeyim. Yani işin içerisine sosyal psikologlar girmesi gerekiyor. Sosyologların girmesi gerekiyor. Yani bir insan ne diye din değiştirir? Yani dinleyicilerimiz isterseniz bu soruyu soralım. Ve ona göre onlar da bunu tefekkür etsinler. Tekrar yani önümüzdeki haftalardan itibaren konuya devam edeceğiz zaten. Gök Tanrı dini tabii burada önemli. Yani o geçiş açısından mühim bir konu. En azından temel hatlarıyla böyle bir benzerlik var mı? Görünecektir. Ama bu yeterli değil. Onu
ama şu bu vurgunuz da önemli hocam. Bir insan neden din değiştirir sorusuna yalnızca tarihçiler cevap vermeyecekler. Elbette psikiyatristler evet. De, psikologlar da, sosyologlar da, evet. Sosyal bilimlerin bu işte bir ilgilenmesi, açıklaması kesinlikle gereken yani, bir konu hocam.
Ve kifayetli olmamıştır. Yani tarihçilerin
bu şu ana kadar, evet hocam.
Kifayetli değildir. Onu da belirtmekte yarar görüyorum.
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Refik Turan hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Siz de sağ olun.
Ve sevgili dinleyicilerimiz bitiriyoruz. Türk tarihinin izinde önümüzdeki hafta yine Türkiye'nin Ses Radyosu'nda 14 haberlerinin ardından yayında olacak.
Tarihinin izinde.